Şah ve Sultan, İskender Pala, 30. ayrım. Sultanın hayatından sorumlu olan Bostancıbaşı Ağa buna müsaade etmezdi. Ne de olsa taçlı ona suikast girişiminde bulunabilir, kalbine çaldıranın intikamı olan hançeri saplayı verirdi. Sonuçta ezeli rakibinin eski karısıydı ve ülkesinde kul olarak bulunuyordu. Ben bunları düşünürken dişim kırıla yazdı. Meğer ağzıma attığım baklava diliminin içinde altın varmış. Sultan yine bize ihsanda bulunmuş. Bu baklavayı özel yaptırıp her dilimin içine bir altın konulmasını sağlamış. Bu sırrı sultan ve mutfak emeğini yahut aşçılar gibi taçlı ile ben de saklamalıydık. Baklavayı yerken bir an kendime hayretler ettim. Bir zamanlar ben, dünyadan soyu kesilmiş olarak gitmenin acısıyla yaşamaktansa, sultanın karşısına geçip diklenmek bir çocuk sahibi olmak kadar önemli değil midir demiş ve ondan intikam almaya yemin etmiştim. Ama şimdi onun ekmeğini yiyor, nimetleriyle besleniyordum. O sözü söylediğim gün sultan gözümde zalim bir hükümdar idi. Oysa şimdi onu yavaş yavaş gerçek yüzüyle tanımaya başladım. Dürüsttü, dindardı, başarılı ve dirayetliydi. Dünyayı avcuna alıp yönetmeyi hak ediyordu. İhtişam ve gücü Osmanlı Devleti'ne ruh katmıştı. Tebaasının Sünni ve Kızılbaş, Ermeni veya Rum olmasından ziyade insan olmasını önemsiyordu. Bütün icraatları milletini düşünen bir sultan olduğunu, bütün tavırları tevazudan asla ayrılmadığını gösteriyordu. Şah kadar olmasa da boylu poslu, yakışıklı biriydi. Bir kadın için kolay kolay hayır denilemeyecek erkeklerdendi. Bu kadın taçlı gibi cihan güzeli de olsa. 3 saat kadar sonra taçlı sultanın huzurundan yüzünde neşeyle döndü. Başını daha dik tuttuğunu gördüm. Sevgi, güce dokunmak, gücü hissetmek, ona yaklaşmak olabilir miydi? Taçlı saraya gidip gelmiş ve yüzünde tebessümler belirmiş, omuzları dikleşmişti. İçinde güzel duygular taşıdığı her halinden belliydi. Sultanı kıskanmamak elde değildi. Olup biteni merakla sordum. Meğer sultan onu huzurunda yalnızca 2 dakika oyalamış ve yalnızca şu cümleyi söyleyip yeni yazdığı bir gazel nüshasını vermiş. Saltanata geldiğimizde 2 kimesneyi yanımızda bulduk. Biri müeyyidzadeydi ama ne faide pirliğine eriştik. Diğeri tacizadeydi, öfkeye kapılıp ömür harmanını yele verdik. Seni onun emaneti saydığımı bil diye. O gün saraydan dönerken taçlı ilk kez İstanbul'daki kaderine inanıp hayata tutundu sanırım. Konağın cumbasından Üsküdar köyüne doğru bakıp tomağını avcuna aldığında, güneş sanki Üsküdar yalılarının camlarında yanıp sönen oynak alevleri tutuşturuyordu. Seninle ikimiz bir şey ve o şeyin gölgesi gibi olduk efendim diye söz çarptırdım. Evet ya Kambercan, hayat bir bahar rüyası gibi arkasında hiç iz bırakmadan geçiyor ve artık biz seninle bir şey ve iki gölgeyiz. Bu cümleden neler neler anlayabilirdim. Anlamak istersem aşık, anlamak istersem rakip gibi sonuçlar da çıkarabilirdim. Taçlı hiçbir erkeğin eli eline değmeyen şu bahtsız güzel, o sırada tomağını dudaklarına götürdü ve gözlerini yumup üflemeye başladı. Cumbamızdan bahçeye yayılan ezginin şaha ait nefeslerden biri olmadığını fark ettim. Şarkıda Tebriz üslubu vardı. Ama sözleri şahın güftelerinden biri değildi. İstanbul'a daha yakışan bir ezgi gibi geliyordu kulağıma. Galiba taçlı yüreğinin bir yerinde sultanın kendisine meftun olmasını istiyor, ama diğer parçasında onu reddetmek, aşağılamak, Tebriz'den ve Ömer'den ayrı düşmenin, şahı mağlup etmesinin intikamını almak adına hayal kuruyordu. Yoksa üzerinde Farsça yazılmış bir gazelin bulunduğu saray kağıdını, benim de okumamı ister gibi neden ortalıkta bıraksın ve tomaktan çıkan ezgi fasılalarında neden İstanbul kârî terennümlerle bu gazeli okusundu? Ona vaktiyle Babaydar'dan duyduğum bir sözü tekrarlamakla yetindim. Büyükler ya deryaya ya hükümdara yakın ol demişler. Çünkü hem deryadan hem de hükümdardan insana birçok menfaat, yarar ve nimetler gelir. Sonra da gizlice kağıtta yazılı olan şiiri okudum. Selim'den Taçlı'ya bir işaret, bir göz kırpma olan şiiri. Galiba Taçlı Sultan'ın kendisine gösterdiği ilgisi konusunda yalan söylemiyordu. Ey can aleminin güneşi, bize cemalini göster. Cihana değer melek yüzünden örtünü kaldırıver azıcık. Bize cefanı azalt, çünkü seven dostlara yabancı gözüyle bakmak sencileyin bir güzele yakışmaz. Rakipler senin ayağının toprağını gözüne sürme yapar korkusuyla, sabah yelinin senin eşiğinde varmasını istemiyorum. Ey Selimi, yoklukta sevgilinin cevri ve eziyetinden de, aşk işinin ıstırabından da kurtulmuş olunur. Madem ki bu gam ve cefaya varlığımız sebep oldu. Onu sevgili için yok edelim ki dertten kurtulalım. 28. Şah. Aşinanı terk edüben ya da can verme gönül. Yad ile biliş olunca aşina elden gider. Hatayi. Bu bab Tebriz'de Taçlı'nın ölüm fermanının verildiği beyanındadır. 1 Haziran 1516. Dest bekar, dil beyar, el işte, gönül sevgilide, dedi bugün. İnsanın gönlü sevgilide olunca sevinir, güler dedim. Sustu. Onu sevinirken hiç görmedim. Neşeli olduğu vakit nasıl olur, ne yapar, nasıl tepki verir bilemiyorum. Hasan olabilseydim muhtemelen ona eski günleri hatırlatacak bir şeyler bulurdum. Tebriz'e bahar yeni gelmiş gibiydi. Onu neşelendirir belki diye kendisinin bahar şiirlerinden bazılarını, halifelerin ve taliplerin okumak istediklerini bu maksatla azıcık eğlenmek üzere gül bahçelerinde bir çilingir sofrası kurmaya niyetli olduğumu, bu sofrada okumak üzere yeni bir bahariye söylemesinin pek muvafık düşeceğini yumuşak bir dile arz ettim. Ertesi gün elime bir kağıt tutuşturdu ve meclise gelemeyeceğini söyledi. Kağıtta yazılı şiiri elbette halifelere gösteremedim. Çünkü bu dizeleri okuyanlar hiç şüphesiz baharın gelişine sevinip eğlenmek yerine şahın matemine üzülmeye başlardı. Eya gönül kuşu derler behar imiş menene. Bisatı ış acep rüzigar imiş menene. Değirler oldu deli leyli zülfune mecnun. Deminde ol dahi bir bikarar imiş menene. Ahuttu yaşamı devran, baturdu kanuma el, rakip elindeki deste nigâr imiş menene. Bu bahtı, bet ki menim var, hatayı ol şuhu, gam ehline diyeler gam küsar imiş menene. Ey gönül kuşu, bahar gelmiş, biraz şakıyıp coşsan diyorlar, benim neyime? Eğlence meclisi kurmak için çok güzel bir çağ olduğunu, fırsatı kaçırmamak gerektiğini söylüyorlar. Benim neyime? Mecnun'un Leyla Zülfü uğrunda aklını yitirdiği zamanında böyle bir mevsim olduğunu, bu çağda durdurak bilmeden eğlenmek gerektiğini söylüyorlar. Benim neyime? Felek gözlerimden yaşlar akıtıp kanıma elini batırdıktan ve sevgilinin elini rakibimin avucuna verdikten sonra, bahar gelmiş, bana ne? Ey hatalı İsmail! Bende bu kötü talih var iken o şu sevgili gamlıların yarasını sarıyor deseler, benim yaramı sarmıyor ya, bahardan bana ne? Uzunca bir zaman kafa yordum ve sırrı çözdüm. Şah çaldıranda iki kere mağlup olmuştu. Önce sultana, sonra da kadere. Sultan onun elinden çok sevdiği başkenti Tebriz'i almıştı. Kader ise çok sevdiği kadını. Sultanın aldığı Tebriz kısa süre sonra sessiz, sedasız, kavgasız, gürültüsüz yeniden onu kucaklamıştı ama kaderin aldığı kadın bir türlü kucağını açmıyordu. Mektuplarının cevapsız kalacağını bildiği için artık mektup da yazmıyordu. Bu arada müritlerinin kendisine karşı bakış açılarının değiştiğinin de farkındaydı. Galiba eskisi gibi onlara hükmetme gücüne sahip olmadığını düşünüyordu. Bazı densizler onun çaldırandan sonra durumunu dedesi Uzun Hasan'ın otluk belinden sonraki durumuna benzetiyor ve dedesi kadar dayanamayacağını söylüyorlardı. 30'una henüz merdiven dayamış iken güzelliği ve yakışıklılığı birden solmuş, sıradanlaşmıştı. Yüzüne bakanların ferahladığı şah yoktu artık. Onun dertlerini bilmek, teselli için ayağının dibinde oturup hizmet etmek, sırlarını paylaşmak, içindekileri dışarı atmasına yardımcı olmak elimden gelseydi keşke. Bazı hassas muhafızları onu ancak benim teselli edebileceğimi söylediklerinde, "Dünya başıma yıkılıyor. Beni Hasan sandıkları için yapıyorlar bunu. Böyle durumlarda şaha üzülmeyi bırakıp Hasan'a mı üzülmeli? Hasan'a üzülmekten vazgeçip şahıma üzülmeliyim bilemiyorum." Çaldıran onun fikirlerini de değiştirmişti. Sünniliği eskisi gibi tehlikeli görmüyordu artık. Şeyh Cüneyt'in intikamını da unutmuş gibiydi. Esas intikam alınacak çok uzakta, çok büyük ve ne yazık ki çok güçlü diyordu. Müritlerine bu intikam fikrini bir türlü kabul ettiremediğinden yakınıyordu. Bir kızılbaş olarak acaba babalarımızın, dedelerimizin ta Orta Asya'dan getirdikleri ve sıkı sıkıya bağlı oldukları şaman inancının bunda ne kadar etkisi vardı diye araştırdım. Bilenlerden sordum. İslam'dan önce şaman kültürünü yaşatma konusunda kızılbaşlık içinde derin bir algılama mevcuttu. Ayrıca buradaki halifeler, dedeler, talipler, dâiler ve bazı dervişlerde gördüğüm ayin biçimleri, benim hiç de Ilıcaköy'de babamdan ve annemden öğrendiğim kızılbaş ayin ve cemlerine benzemiyordu. Burada insanları kutsal kitap değil de tabiat yönlendiriyor gibiydi. Şah dünyayı şaraba değişir oldu. Erdebil tekkesinin zikrine halel geldi. Kesintiye uğramaya başladı. Dervişler oradan uzaklaştıkça çevresini acem soylu devlet memurları sardı. Sünni kum mollalarının etkisiyle acem eşrafından bazı devlet adamları çevresindeki kızılbaşların uzaklaşmasına çanak tutuyorlar. Bu gidişle Safavi devleti bir Türkmen devleti olmaktan yavaş yavaş uzaklaşacak. Kızılbaşlar onun ölümsüz yahut yenilmez olmadığını görünce vaktiyle ona körü körüne bağlandıklarını düşünmeye başladılar. Ve Anadolu'daki eski kabile asabiyetlerini, oba duyarlılıklarını zedelediler. Daha 2 gün evvel 3 ayrı kabile mensupları arasında tartışmalar çıktı. Çekişmeler yaşandı. Böyle giderse kabileler arasında bir iç savaş çıkacağı kesin. Tahtın çevresindeki üstünlük kavgaları bitmek bilmiyor. Anladım ki kızılbaşların kabile bağnazlıkları hanedan ve devlete sadakat duygusundan daha güçlü. Şah Horasan elçilerini kabul ettiği bir günün akşamında artık Anadolu'dan gelen kızılbaş oymaklarıyla yeniden aynı yolda yürümenin zor olduğunu, hepsinin gitgide makam düşkünü adamlara dönüşmeye başladıklarını, düzenli bir ordu kurulmadan yeniden siyaset ve savaş meydanında başarı elde edilemeyeceğini dile getirdi. Osmanlı ile mücadeleye girişebilmek için emrindeki Türkmen boylarından düzenli ordu yaratmanın imkansız olduğunu, kabileler arasındaki zıtlıklar sebebiyle bunların ayrı orduda bir arada tutulamayacaklarını söyledi. Ona göre Osmanlı ülkesi ve Selim her geçen gün gelişiyor, büyüyor, gölgesi Safavi devletinin üzerine düşüyordu. Horasanlılarla yaptığı konuşmaları dinleyince Şah Hazretlerinin aslında çevrede olup biten siyasi meseleleri nasıl dikkatle takip ettiğini fark ettim. Horasanlılar gidince bütün içtenliğimi ortaya çıkarıp komşu devletlere dair bir bahis açmak istedim. Samimiyetimi elimi tutarak kabul etti ama sohbetim karşılıksız kaldı. Elimi tutunca ilk defa kendimi Aka Hasan gibi hissettim. Bunun omuzlarıma bindirdiği yükün ne olduğunu daha iyi anladım. Katıksız samimiyet. Hasan Teke'den Şah'a giderken bütün bunları düşünmüş müydü acaba? Babamın Ilıcaköy'de bizi büyütürken kızılbaşlık konusunda ikimizi de aynı bilinçle yetiştirdiğini hatırlıyordum. Ama acaba Hasan'ın ruhu benimkinden daha mı yufkaydı? Semah dönerken o benden daha güzel hareketlerle ahenge uyar, adeta kendinden geçerdi. Acaba Şah ondaki bu cezbe halini hatırlar mıydı? Ben Semah'ı hatırlıyordum. Acaba yıllar sonra Şah'ın huzurunda Semah dönsem, acemiliğimden dolayı benim Hasan olmadığımı anlar mıydı? Samimiyetimin buna yeteceğini hissettim. Birden içimde karşı konulmaz bir Semah arzusu uyandı. Baba ocağındaki günlerimi hatırladım. Çocukluğumu, içinde yetiştiğim geleneksel zemini hatırladım. Annemle ve babamla geçen günlerimi hatırladım. Köy odasında kalabalıkların toplanıp semah dönerken, arkadaşlarımızla çocukça oyunlar oynadığımız günler aktı gözümün önünden. Meğer sultanın yanında, geçen yıllarımda bütün bunlardan nasıl uzak kalmış ve kendime ne kadar yabancılaşmıştım. Bir kızılbaş olduğumun yeni yeni farkına varıyordum. Sultanın yanında yaşadığım muhit bunu bana unutturmuş yahut bilmeden benden gizlemişti. Acaba inancımda eksiğim mi var diye kendimi sorgulamaya başladım. Birileri beni zorla dönüştürmemişti. Hayır, sultan veya onun çevresinde hiçbir baskı görmemiştim. İyi de şimdi çocukluğumdaki o coşkuyu neden duyamıyordum? İçimi yokladığımda inanma arzusunun şiddetini hissediyordum. Ama bunu nasıl yapacağımı, inanmaya nereden başlayacağımı fazla kestiremiyordum. Sultanın yanındayken camiye gittiğim, namaz kıldığım da oluyordu. O vakitlerde kendimi huzurlu hissediyordum. Peki ama ya çocukluğumun semahları, onların lezzeti ve huzuru? Acaba şah da şimdi benim gibi kendinden uzaklaşmıştı da kendini mi arıyordu? Bu durumda semah her ikimizin de ruhlarımıza iyi gelebilirdi. 15 yılda bir düzine devleti tarihten silen bir kahraman doluya, badeye kurban gitsin istemiyordum. İşte bunun için karşılıklı semaha durmamız, gözünün içine bakmam, gerekirse ruhunu tokatlamam ve onu kendine döndürmem, gittiği yerden getirmem lazım. Bunu da samimiyetle yapacağım, katıksız samimiyetle. Akşam olduğunda bütün cesaretimi topladım. Huzuruna girdim, şarap testisini bir kenara çektim. Geyik boynuzundan yapılmış kupasını elinden aldım. Bana şaşkın şaşkın bakmaya başladı. Dizleri dibindeki sofrayı bir kenara topladım. Önünde saygıyla diz çöküp şefkatle ellerinden tuttum, gülümsedi. Cesaretim arttı. Yavaş yavaş ayağa kalktım ve onu da ayağa kaldırdım. İtaat etti. Sonra ellerimi yavaş yavaş semaha tuttum ve bir o yana bir bu yana yatırıp kaldırmaya, parmaklarımla ritim tutmaya başladım. Şaşırdı. Başımla işaret ederken fısıldadım. Semaha hu. Kurban olduğum. Küçük bir tereddüt geçirdi. Yerine oturmak istediğini düşündüm. Korktum. Çok şükür oturmadı. Kalkıp bana eşlik etti. İkimizin adımları aynı anda hareket etmeye başladı. Sesimi yükselttim. Bismillah, Allah Allah. Sonra ne gülbank okuduk, ne tesbih, ne düvazdeh. Birbirimizin gözlerinin içine bakarak döndük, döndük. Dakikalar, belki saatler boyunca döndük. Biteviye aynı ritim içinde düşünerek, bakışarak, ima ederek. Ve elbette çağlayanlar gibi yaş dökerek ve anlatarak. Ben Timur olmayı istemedim. Selim gibi davranmayı istemedim. Adı Safavi olsa, Osmanlı olsa ne? Türk'ü Türk'e kırdırmayı istemedim. Timur'un esir aldığı 30 bin Osmanlı'yı Timur'un elinden kurtaran atalarım, vaktiyle onları serbest bırakıp yurtlarına göndermişti. Oysa şimdi Selim ne yaptı? Tuz ekmek hakkını unutup önce çaldıranda 30 bin yiğidimi kıydı, sonra şehrimden, yurdumdan sanatkar adamlarımı toplayıp gitti. Bu yetmedi, haremimizi de aldı, ardından sürükledi. Taçlı hatunumu, gözümün nurunu alıp götürdü. Ruhumu söktü, canımı kerpetenle asıldı. Ta Orta Asya'dan bu yana sahip çıktığımız geleneğimi yıktı. Türklüğümüzü, kutumuzu, törenimizi, şaman geleneğimizi Kum Mollalarının Sünni Müslümanlığa feda etti. Bundan böyle kızılbaşlık yaşamaz. Bu iş Mehdi'ye kaldı. Hemen oğlumuz Tahmasp büyüsün, başka emelim kalmamıştır. Şah hem ağladı hem anlattı. O güne kadar dökemediği bütün gözyaşlarını bir kere de ve o güne kadar söyleyemediği her sırrını bir kere de söylemek istercesine anlattı. Ben yalnızca dinledim. İçindekiler dışa atılsın, kurt kemirmesinden kurtulsun istedim. Konuşmadım, cevap vermedim, sustum. Dermansız kalıp birbirimize sarılarak yere yığıldığımızda her ikimiz de aynı anda ve aynı samimiyetle, sanki bir sırdaş gibi birbirimize mırıldandık ve ağzımızdan çıkan sorulara tepki beklerken, duyduğumuz sorunun ağırlığıyla aynı anda kendimizden geçtik. Kurban olduğum, ben Aka Hasan değil de, acan dostum benim için İstanbul'a gidip, kardeşi Can Hüseyin olsam ne yapardınız? Taçlıyı öldürür müsün? 30. ayrımın sonu sayfa 316, devamı 31. ayrımda.